أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kerim kardeşlerim, hayata yön veren mefhumlar derslerimizde bu hafta yine çok ama çok önemli bir mefhumu, bir kavramı ele alacağız inşallah. Bu öyle bir kavram ki insanı insan yapan, insanı diğer tüm canlılardan ayıran bir kavram. Evet, bu hafta işleyeceğimiz kavram akıl kavramı olacak. Akıl dediğimiz zaman akletme, tefekkür, düşünme gibi birçok farklı lafızlarla ifade ettiğimiz bu olgu gerçekte nedir? Yani akletmek ne demektir? Aklın en doğru tanımı nedir? Ve düşünmenin metodu nedir? Gibi soruları cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle neden böyle bir konu seçtik? Ve aklın doğru bir tanımını yapmak neden önemlidir? Buna biraz değinmek istiyorum. Zira bir kısım insanlar şöyle diyebilir: aklın doğru tanımını yapsak ne olur, yapmasak ne olur? İnsan olarak akıllı bir varlığız. Zaten aklediyoruz ve düşünüyoruz. Aklı tanımlayınca ne olacak diyebilir bir kısım insanlar. Peki ben size şöyle bir şey desem. Müslümanlar olarak bugün içinde bulunduğumuz bu halin en büyük sebeplerinden birisi aklın doğru bir tanımını yapamamış olmamızdır desem? Evet kardeşlerim, maalesef Müslümanların akide noktasında yaşadığı ayrılıkların, fikri olarak yüzyıllardır süren birçok tartışma, ihtilaf ve fırkalaşmaların en büyük sebeplerinden birisi doğru bir akıl tanımına ve dolayısıyla düşünme metoduna sahip olmayışımızdır. Akletmenin vakasını, düşünmenin doğasını kavrayamadığımızdan dolayı doğru bir düşünme esası üzerine hareket edemedik ümmet olarak. Bir kısım insanlar, hatta alimler, hayalleri, kuruntuları, vakaları olmayan faraziyeleri, hakikatten uzak felsefeleri akletme, düşünme ve tefekkür zannettiler. Tefekkür ve düşünme diye ortaya koydukları bu sonuçlarla İslam ümmetini boş ve verimsiz şeylerle uğraştırdılar ve hatta saptırdılar. Buna karşın diğer bir kısım insanlar ise aklın ürünü diye ortaya koyulan bu safsataları görünce akla ve düşünmeye düşman oldular. Mesela Müslüman felsefeciler denilen İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd gibi koca koca isimler İslam felsefesi adı altında öyle sapık ve hakikatten uzak safsatalar ortaya koydular ki İslam'ın en temel esaslarını hiçe saydılar. Yine Yunan felsefesinden etkilenen kelam alimleri İslam'ın esasları ve akidesi üzerinde hakikatler adı altında öyle konuları araştırdılar ve öyle sonuçlara ulaştılar ki bu ulaştıkları sonuçlar Müslümanların fırkalara ayrılmasına, birbirine düşman grupların çıkmasına ve bölünüp parçalanmalara sebep oldu. Tüm bu ortaya konulan sonuçlara da aklın, düşünmenin ve tefekkürün ürünü dediler. Bu durumu gören ve aklını kullanmanın nelere sebep olduğunu görenler ise akletmenin kötü bir şey olduğu, düşünmenin insanı saptırdığı gibi bir sonuca ulaştılar. Hatta bu kimseler karşısındakileri eleştirirken onlar dinde aklını kullanan kimseler diye eleştirmeye başladı. Daha da ileri gidip akletmenin şeytanın ameli olduğu dahi söylendi. Ben bizzat Türkiye'de belirli bir grubun hocasının yaptığı birkaç derste düşünmeyi eleştirirken ilk akleden şeytandır dediğine şahit oldum. Yani Rabbimiz Adem'e secde edin dedi. Secde edin emrini verdiğinde şeytan düşünmüş. Bu düşünme neticesinde kendisinin Adem Aleyhisselam'dan daha hayırlı olduğu sonucuna varmış. Bundan dolayı da sapıtmış. Evet, ne yazık ki sıkıntı işte buralara kadar ulaştı. Oysa ki gerek Kur'an, gerek sünnet, özelde Müslümanları ve genelde tüm insanları akletmeye, düşünmeye davet ederken, akletmeyi bütün naslarda sürekli överken, akletmeyi kötüleyen bir tane dahi nas yokken, nasıl oldu da Müslümanlar akletmeye bu derece düşman hale geldiler? Rabbimiz Estağfirullah ve yec'aler rızsi alellezine la yaqilun. Akıllarını kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır buyurduğu halde nasıl oldu da akletmeyi pislik olarak görmeye başladık ve akletmeme ile övünür olduk? Bununla birlikte kardeşlerim, modernist bir kafa ile düşünen bir kısım kimseler ise felsefeye karşı olmayı düşünmeye karşı olmak şeklinde dillendirip felsefeyi eleştirmeyi, düşünmeyi eleştirmek olarak görmeye başladılar. Hatta bu kimseler İbn Sina, Farabi gibi Müslüman felsefeciler denilen kişileri İslam tarihindeki en büyük düşünürler olarak lanse ettiler. Peki gerçekten bu Müslüman felsefeciler denilen kimselerin ortaya koydukları teoriler düşünmenin ve akletmenin ürünü müydü? Mesela Farabi ve İbn Sina'nın ortaya koyduğu ukulu aşara, on akıl teorisi vardır. Diğer bir ismiyle sudur ve kozmik akıllar teorisi. Bu bir düşünme ürünü müdür? Yani şöyle diyor bu filozoflar: Allah mutlak birdir. Onda sadece mutlak tekillik vardır. Çokluğa ait hiçbir şey yoktur. Bunu dedikten sonra diyorlar ki birden ise ancak bir çıkar. Yani bu çokluk alemini, bu varlığı mutlak bir olan Allah yaratmış olamaz. Çünkü mutlak bir olan Allah'ın bu çokluk alemini doğrudan yarattığını kabul edersek, onun zatında da bir çokluk bulunduğunu kabul etmiş oluruz. Ne olacak o zaman? Mutlak varlık olan Allah, salt akıl olması itibariyle kendi özünü, kendi zatını bilir. Yani o hem akıldır, hem akledendir, hem akledilendir dediler. İşte bu mutlak bilinçten kaynaklanan aktivite neticesinde, yani Allah'ın kendi zatını düşünmesi neticesinde ondan ilk akıl sudur etmiştir ki bu taşma yahut feyiz yoluyla olmuştur dediler. Ortaya çıkan, yani haşa, Allah'tan taşan ve Allah'tan sudur eden bu ilk akıl hem Allah'ı bilir hem de kendini bilir. Yani bu yönüyle Allah'tan farklı olarak çokluk yönü de vardır. Bu ilk akıl düşünme neticesinde yukarıdaki birinci kat semayı var etmiştir, gökyüzünü var etmiştir. Sonra bu ilk akıldan sırayla ikinci, üçüncü akıllar sudur etmiş, her bir akıl bir sonraki gök kubbeyi var etmiştir dediler. Neticede bu süreç ve işleyiş aynı şekilde ay feleğinin aklı olan ve ay altı alemdeki her türlü değişmenin ilkesi sayılan 10. akla kadar devam eder. 10. akıl ise faal akıldır. Ve dünyadaki farklı farklı suretleri bu 10. akıl meydana getirmiştir. Yani hem bizleri hem diğer canlıları bu 10. akıl var etmiştir dediler. Aynı zamanda insanlardaki bilgi, ahlak ve vahiy hep bu faal akıl denilen 10. akıldan kaynaklanırmış. Bu bakımdan filozoflar onu, yani 10. aklı vahiy meleği Cebrail ile özdeş sayarlar. İşte kardeşlerim,
kısaca özetlemeye çalıştığım bu teoriler, ilk dönem Yunan filozoflarından itibaren varlığın, kainatın nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışan teorilerden üretilen ve güya İslam'a uygun hale getirilen bir teoridir. Şimdi kardeşlerim, bu teori ve ortaya atılan bunun gibi sonuçlar aklın ürünü olan düşünme midir? Yoksa hayali fantaziler ve vehimlerden oluşan faraziyeler midir? Bunlara karşı olmak, düşünmeye karşı olmak mıdır? İbn Sina'nın tıp alanında büyük bir ilme sahip olması ya da diğer felsefecilerin bir takım bilimsel buluşlara sahip olmaları, onların sahip oldukları bu teorilerin de akli olduğunu gösterir mi? Tabii ki hayır. Ama buradaki sorun nedir kardeşlerim? Sorun, neyin akletme olduğu, neyin de faraziye ve vehim olduğunu ayıramamaktır. Bunun nedeni de aklın doğru tanımının yapılamamış olmasıdır. Velhasıl kıymetli dostlar, aklın ne olduğu, düşünmenin nasıl gerçekleştiği, düşünme ile hayal, kuruntu, vehim arasındaki farkı anlamama neticesinde birçok bela ve sıkıntılara düçar olduk. Ve hala da bu sıkıntılar devam ediyor. İşte tüm bu sorunların baş müsebbibi aklın tanımını doğru yapamamak ve akletme olgusunu doğru bir şekilde anlayamamaktır. Peki o zaman akıl nedir? Akletme ve düşünme eylemi nasıl gerçekleşir? Gelin şimdi bu konuya girelim. Aslında kardeşlerim, gerek klasik Yunan filozofları, gerekse Müslüman alimler ve batılı bilim adamları olsun, aklın tanımını yapmaya çalışanların, yani akıl olgusunu kavramaya çalışanların sayısı bir hayli fazladır. Ancak bunların neredeyse tamamı aklın kendisi, akıl ve düşünme olgusundan çok akıl ve düşünmenin ürünleriyle meşgul olmuştur. Ya da aklın cevher mi, araz mı olduğunu tespit etmeye çalışmak noktasında çaba harcanmıştır. Mesela Mutezile kelamcılarından Vasıl bin Ata'ya göre akıl, hakikatin bilinmesini sağlayan kaynaktır. Yine Mutezilelerden Ebul Huzeyl el-Allat ise aklı tarif ederken, insanı diğer varlıklardan ayıran ve nazari bilgilerin öğrenilmesini sağlayan bir güç diye tanımlar. Ehl-i sünnet kelamcılarına gelince, mesela İmam Eşari ve diğer Eşari alimleri aklı zorunlu, mümkün ve imkansız olan hususları bilmek şeklinde tarif etmiştir. İmam Maturidi ise aklın açık bir tarifini vermemekle birlikte aklı aynı nitelikte olanları bir araya toplayan ve ayrı nitelikte olanları ayıran şey olarak tanımlar. Yine ilk dönem selef alimlerinden Haris el-Muhasibi vardır. Büyük alimlerdendir. Bu da der ki, bu da aklın cisim, cevher, araz cinsinden bir şey olmadığını, faydalıyı zararlı olandan ayırt etmesi için Allah tarafından insana doğuştan verilen bir tabiat, bir garize, yani içgüdü olduğunu ve varlığının sadece fiilleri vasıtasıyla bilinebileceğini belirtir. Bu görüş aynı zamanda birçok selef aliminin de görüşüdür. İbn-i Teymiye de aklı tanımlarken aklı insanın doğru ve faydalı olanı bilip davranışlarını bu doğrultuda yön vermesini sağlayan bir tabiat, bir garize olarak kabul eder. İşte İslam alimleri de aklı tanımlarken aklın kendisinden ziyade sonuçlarını ya da ne olup ne olmadığını tanımlamışlardır. Evet kardeşlerim, aslında gerek eski dönemlerdeki akıl olgusu üzerine düşünen felsefecilerin, gerek son dönemdeki batılı ve özellikle materyalist düşünürlerin aklın ne olduğunu anlama üzerindeki çabaları bir sorunun cevabını bulmak üzerinde yoğunlaştı. O soru da akıl mı öncedir yoksa madde mi öncedir sorusudur. Yani madde ve eşya akıldan önce mi vardı yoksa akıl mı maddeden önce vardı? İşte araştırmanın belki de ilk temelini bu soru oluşturdu. Özellikle materyalist düşünürler için bu en temel soruydu. İlk dönem filozofları insanlar üzerindeki gözlemlerinde insanların yaptıkları şeylerin aklın ürünü olmasından dolayı aynı şekilde alemin de bir aklın ürünü olacağı tezi üzerinden gittiler. Mesela harflere şekil ve suret verip onları bir şiir, bir yazı haline dönüştüren insanın aklıdır. Bir ham maddeden bir eşyayı oluşturan insanın aklıdır. Aynı şekilde bu varlığa şekil ve suret veren de bir akıldır ve bu akıl ilk akıldır gibi sonuçlar ortaya koydular. Buna karşın materyalist düşünürler ise bir yaratıcının varlığını kabul etmemek için madde akıldan önce gelir dediler. Yani önce madde vardı, sonra bu maddenin insan beynine yansıması ile ilk düşünce oluştu. Dolayısıyla akıl maddenin beyne yansımasıdır dediler. Aslında materyalist filozoflar da biliyorlardı ki ne beyinde ne eşyada yansıma söz konusu değildir. Ancak onları bu yanlışa sürükleyen ısrarla bir yaratıcının varlığını inkar etmeleriydi. Zira onlar ilk insanda akıl nasıl oluştu sorusunu sordular. Yani ilk insan ilk bilgileri nasıl aldı diye araştırma yaptılar. Bir yaratıcının varlığını kabul etmemek için madde ilk insanın beynine yansıdı dediler. İlk insanlar deneme yanılma yoluyla ilk bilgilere ulaştı dediler. Oysa ki ne maddede yansıma özelliği vardır ne de beyinde, öyle değil mi? Mesele yansıma meselesi değildir. Mesele duyu organları yoluyla hissetme meselesidir. Zira düşünme hislerden doğmaktadır. Duyuların merkezi ise beyindir. Eğer maddeyi ya da eşyayı hissetmek söz konusu olmasaydı düşünce de söz konusu olmazdı. İşte materyalist düşünürler his ile yansımayı birbirinden ayırt etmeyerek kaş yaparken göz çıkarma durumuna düştüler. Bunun sonucu olarak tabii ki aklı yanlış tanımladılar. Fakat bunların asıl hataları his ile yansımayı ayırt etmemekten ziyade varlığın bir yaratıcısı olduğunu inkar etmelerinden kaynaklanmaktadır. Zira madde hakkında ön bilgilere sahip olmanın, düşüncenin, dolayısıyla akıl yürütmenin zorunlu bir koşulu olduğunu kavrayamadılar. Aksi takdirde hayvanın da aklı olurdu. Çünkü onun da beyni vardır ve madde onun beynine de yansımaktadır. Yani bir hayvan da maddeyi hisseder. Oysa akıl sadece insana özgüdür. Hayvan için akıl ve fikirden söz etmek şüphesiz ki mümkün değildir. Evet kardeşlerim, düşünme için öncelikle sağlıklı bir beyin ve eşya ve vakaları duyu organları ile hissetmek gereklidir. Eşya ve vakalar duyu organları ile hissedilerek beyne intikal eder, nakledilir. Yani maddeyi hisseden herhangi bir duyu organımızdır. İşte beyne taşınan duyu organıyla algılanan histir. Ve ancak histen sonra beyinde eşya hakkında bir hüküm oluşur. Maddenin hissedilmesinde görme duyusuyla diğer duyu organları arasında da bir fark yoktur. Hissetme, görme duyusuyla gerçekleştiği gibi dokunma, koklama, tatma ve işitme duyularıyla da gerçekleşebilir. Yani materyalistlerin dediği gibi eşyalar beyne yansımaz, eşyalar hissedilir. İnsan eşyaları 5 duyu organı vasıtasıyla hisseder. Madde ile beyin arasındaki ilişkide hissin gerçekleşmesi olayı maddi şeylerde çok açık bir şekilde ortadadır. Bizler çevremizdeki somut ve maddi tüm şeyleri hissederiz. Aynı şekilde manevi ve ruhi, yani maddi olmayan şeylerde de akli eylemin gerçekleşmesi için yine hisler söz konusudur. Mesela çökmüş bir toplum dediğimiz zaman o toplumun çökmüş olduğuna karar vermek için her şeyden önce bu çöküşü hissetmek gereklidir, değil mi? Bu da maddi ve somut bir hissetmedir. Yine mesela bir onurun kırılması söz konusu olduğunda bu konuda bir yargıya varmak için onur kırıcı olan şeyin veya sözün hissedilmesi gerekir. Bu nasıl bir histir? Bu da manevi bir histir. Keza yine Allah Subhanehu ve Teala'nın hoşuna gitmeyen ve onun gazabını çeken bir işin veya bir amelin böyle bir amel olduğunu anlamak için de yine onu hissetmek gereklidir. Bu ise ruhi bir iştir. Yani ruhi bir hissetmedir. Görüldüğü gibi kardeşlerim, his olmadıkça akli eylemin gerçekleşmesi mümkün değildir. His maddi olsun olmasın, akli eylemin gerçekleşmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Peki sadece hissetmekle düşünme, akletme meydana gelir mi? Tabii ki salt olarak hissetmekten düşünce meydana gelmez. Salt histen sadece his ortaya çıkar. Zira his artı his artı milyon kere de olsa his eşittir yine histir. Hissetme sayısı ne kadar çoğalırsa çoğalsın, sonuç değişmediği gibi sadece histen düşünce oluşmaz. İnsanda düşüncenin oluşması için insanın hissettiği madde aracılığıyla yorum yapabilmesine imkan verecek olan ön bilgilere sahip olması gerekir. İşte düşüncede asıl olan bu ön bilgilerdir. Mesela bir kişiye Arapça ya da farklı bir dilde bir kitap verelim ve bu kişi Arapça ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmasın. Bu kişi istediği kadar hissini görme ve dokunma duyuları aracılığıyla kitaptaki yazılara yönelsin. Yine de bu kitap içeriği hakkında bir düşünceye sahip olamayacaktır, öyle değil mi? Bu işlemi milyonlarca kez tekrarlasa da. Oysa ki kendisine Arapça hakkında bir takım direkt veya dolaylı bilgiler verildiği zaman düşünmeye başlayacak ve kitabın muhtevasını işte o zaman algılayabilecektir. Bu durum sadece dillere has bir özellik de değildir. Mesela hissi gelişmiş fakat ön bilgilere sahip olmayan bir çocuğun önüne birer parça altın, bakır ve taş koyalım. Çocuğun hissini bu şeyler üzerinde yoğunlaştıralım. Hisleri ne denli tekrarlanırsa tekrarlansın, ne kadar çeşitlilik kazanırsa kazansın, çocuğun söz konusu nesneleri idrak etmesi imkansızdır. Fakat çocuğa bu nesneler hakkında ön bilgiler verildiği takdirde çocuk hissini kullandığında bu bilgiler devreye girecek, nesneleri anlayabilecektir. Hatta aynı çocuk büyüyüp 20 yaşına da gelse, hala ön bilgilerden yoksunsa, tıpkı ilk günkü gibi eşyaları sadece hissetmekten ileri gidemez. Beyni ne kadar gelişirse gelişsin, nesneleri idrak edemez. Zira onun eşyaları idrak etmesini sağlayan şey beyin değildir. Hissettiği vakayla ilgili beyninde bulunan ön bilgilerdir. Ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür kardeşlerim. Demek ki mesele gerçekte ne madde ne de maddeyi hissetmekle ilgilidir. Meselenin özü söz konusu madde ile ilgili ön bilgiler, yani kişinin madde veya vaka hakkında önceden sahip olduğu bilgilerle ilgilidir. Zira doğrudan veya dolaylı olarak vakaya ilişkin ön bilgiler akli eylemin temel vazgeçilmez koşuludur. İşte akli idrak açısından durum bundan ibarettir. Yani akletme, düşünme için mutlaka eşya ve vakaları hissetme ve o vakalar hakkında ön bilgiler zaruridir. Aksi takdirde düşünme meydana gelmez. Bir de kardeşlerim, düşünme dediğimiz akli idrak ile karıştırılan, akletme zannedilen içgüdüsel idrak vardır. İçgüdüsel idrak ise içgüdüler ve organik ihtiyaçlardan doğar. Ve bu noktada hayvan ile insan arasında bir fark da yoktur. Tıpkı bir eşeğin arpanın yenip toprağın yenmediğini bilmesi gibi. İnsan da tekrar ve deneyim kazanma yoluyla elmanın yendiğini, taşın ise yenmediğini bilebilir. Ancak bu ayırt etme bir düşünce değildir. Söz konusu ayırt etme hem insanda hem de hayvanda bulunan içgüdüler ve organik ihtiyaçlardan kaynaklanır. Bu nedenle duyu organları vasıtasıyla maddenin beyne taşınmasının yanı sıra ön bilgiler var olmadıkça bir düşünce meydana gelemez. Aynı şekilde hayvanlarda da bulunan çağrışım ve hatırlama da bir düşünce eylemi değildir. Mesela hayvan beyni bilgiler arasında ilişki kurma özelliğinden yoksundur. Fakat hayvan beyni özellikle sürekli tekrar edildiği zaman hatırlama ve çağrışımda bulunma özelliğine sahiptir. Hayvanın doğal bir biçimde gerçekleştirdiği bu hatırlama, içgüdü ve organik ihtiyaçlardan kaynaklanır. Bundan başka hiçbir özelliği yoktur. Örneğin, zil çalıp arkasından köpeğe yemek vermek adet haline getirildiğinde, her zil çalışında köpek zilin ardından yemeğin geleceğini anlar. Ve bu yüzden salyaları akmaya başlar. Aynı şekilde bir hayvan otlarken zehirli otlardan ve kendine zarar verecek bitkilerden sakınabilir. Bu ve buna benzer örnekler gösteriyor ki kardeşlerim, burada içgüdüsel olarak ayırt etme ve çağrışım söz konusudur. Bazı hayvanların bir takım hareketleri yapması veya bir takım eylemlerde bulunması akıl ve idrakla ilgili olmayıp bu hareketler taklit ve hatırlatmanın ürünüdür. Zira dediğimiz gibi hayvan beyninde bilgiler arasında bağ kurma yeteneği yoktur. Hayvan beyni çağrışımlar yapmaya ve içgüdüsel olarak ayırt etme yeteneğine sahiptir. İnsan beyni açısından ise kardeşlerim durum farklıdır. İnsan beyni çağrışım dışında bilgiler arasında bağ kurma yeteneğine de sahiptir. Mesela bir insan işte Medine'de gördüğü bir adamı bir yıl sonra İstanbul'da gördüğünde onu hatırlar. Fakat adam hakkında bilgi sahibi olmadığı için İstanbul'da bulunmasına bir anlam veremez. Eğer Medine'de gördüğü zaman adam hakkında bilgilenmiş olsaydı, daha sonra İstanbul'da gördüğünde önceden sahip olduğu bilgilere dayanarak orada bulunuşuna bir anlam verebilirdi. Aynı şekilde hayvanlar da çağrışımla insanları hatırlar. Ancak o insanın orada ne yaptığına hiçbir şekilde anlam veremez. Oysa insan beyni hem hisleri hatırlar, çağrışımda bulunur, hem de bilgileri ilişkilendirir. İşte ön bilgiler bilgileri birbirleriyle ilişkilendirmek için mutlaka ve mutlaka gereklidir. İnsan ile hayvan arasındaki fark işte bu noktada ortaya çıkar. Nasıl ki insan tahtanın suya batmayışından geminin tahtadan yapılabileceğini anlıyorsa, aynı şekilde maymun ağaçta asılı bulunan bir muzu indirmenin sopa veya benzeri bir şeyle mümkün olduğunu anlayabilmektedir. İşte bütün bunlar içgüdüler ve organik ihtiyaçlarla ilgilidir. Burada ilişkilendirmeden bilgiler elde edilmiş olmasına karşın söz konusu olan bilgileri birbiriyle ilişkilendirme değil, hatırlama yani çağrışımdır. Bu yüzden de akli eylem söz konusu değildir burada. Gerçek bir akli eylemden ve düşünmeden söz edilebilmesi için nesneler hakkında yargıya varmak gerekir. Ancak bu durumda akıl veya düşünceden söz edilebilir. Nesneler hakkında yargıya varmak ise kardeşlerim ancak bilgileri önceden sahip olunan bilgilerle yani ön bilgilerle ilişkilendirmekle mümkün olur. Bu bağlamda akıl, düşünce yani akli eylemin var olabilmesi için kendisiyle bağ kurma işlemi gerçekleştirilecek olan ön bilgilerin var olması zaruridir. İşte bu sebeple akıl sadece insanda vardır. Akli eylemi yalnızca insan gerçekleştirebilir. Akıl ise bilgileri birbiriyle ilişkilendirme özelliğine sahip bir beynin varlığını gerektirmektedir ki bu özellik sadece insanda mevcuttur. O halde akli eylem ilişkilendirme yeteneğinin varlığıyla mümkündür. İlişkilendirme ise ancak bilgiler ile madde arasında bağ kurmakla mümkün olur. Bu nedenle kardeşlerim ister ilk insanda olsun, ister günümüz insanında olsun, akli eylemin söz konusu olabilmesi için madde ile ilgili ön bilgilerin varlığı zaruridir. Bundan dolayı bu ön bilgilerin maddeden önce olması gerekir. İlk insanın önüne de madde sunulmadan önce bu madde hakkında ön bilgilere sahip olması gerekir. Peki ilk insan akletmesi için gerekli ön bilgileri nereden almıştır? İşte bunun cevabını Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde vermektedir. Ve alleme Adem'el esma'e kullaha. Ve Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi bilgiye yani herhangi bir bilgiye ulaşmak için ön bilgilerin olması şarttır. Allah Adem Aleyhisselam'a eşyanın hakikatlerini yani müsemmalarını veya nasıl isimlendirileceğini öğretmiştir. İlk insan olan Adem Aleyhisselam Allah'ın kendisine verdiği bu bilgilerle eşyayı tanımıştır. Eğer bu bilgiler olmasaydı eşyayı tanıyamaz ve hüküm veremezdi. İşte tüm bunlardan yola çıkarak aklı kesin ve kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde anlamanın yolu şu dört unsurun birlikte bir arada bulunmasından geçer kardeşlerim. Bunlar birincisi hissedilebilir madde veya vaka. İkincisi sağlıklı bir beyin. Üçüncüsü hisler ve dördüncüsü de ön bilgilerdir. Buna göre akıl, düşünce veya akletmek, vakayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakayı ön bilgilerle yorumlamasıdır. İşte aklın yegane doğru tanımı budur. Bunun dışında başka hiçbir tanımı yoktur kardeşler. Bu akıl olgusunu sağlıklı bir biçimde niteleyen ve bütün asırlar için tüm insanları bağlayabilecek tek tanım budur. İşte kardeşlerim, aklın bu tanımını asrımızın büyük alimi Takıyüddin en-Nebhani rahmetullahi aleyh Düşünme adlı kitabında, Et-Tefkir, Düşünme adlı kitabında tüm detaylarıyla ortaya koymuştur. Ben siz değerli izleyicilerimden bu kitabı mutlaka okumanızı, hatta defalarca okumanızı tavsiye ediyorum. Evet kardeşlerim, kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde aklın tanımını yaptıktan sonra düşünceye ulaşmak için aklın nasıl bir yol izlediğini, yani düşünceleri nasıl ürettiğini anlamış oluruz. İşte buna düşünme metodu diyoruz. Düşünme metodu aklın her türlü düşünceyi üretme biçimidir. Aklın tanımı aynı zamanda düşünme metodunun da tanımıdır. Akli metot, yani düşünme metodu, hakkında araştırma yapılan şeyin, bir nesnenin, bir konunun hisler aracılığıyla beyne taşınmasıyla ve maddeyi yorumlamasına imkan verecek ön bilgilerin sonucu olarak beynin bir yargıya varmasını sağlayan belli bir araştırma metodudur. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere beynin bir yargıya varması düşünme veya akli kavramadır. Akli metot hem matematik, fizik gibi pozitif bilimlerde, hem ideoloji veya yasama gibi fikri konularda, hem de edebiyat ve fıkıh gibi sözel konularda yapılan tüm araştırmalarda kullanılabilir. Bu metot kavramaya ve kavrama eylemine götüren doğal bir metot olup tanımı aklın tanımıyla örtüşmektedir. Kişinin bu metotla bir insan olarak daha önce kavradığı bir şeyi tekrar kavraması veya kavramak istediği şeyi özümsemesi ancak bu metotla mümkündür. Görüldüğü gibi akli metot düşünmenin yegane metodudur kardeşlerim. Günümüzde aşırı kutsanan bilimsel metot ya da mantıksal metot gibi düşünme metotları akli metodun birer dallarıdır. Bilimsel ve mantıksal metot, bir şey, bir konu hakkında araştırma yapmanın herhangi bir üslubu veya aracı olup düşünce için esas metot değildir. Düşünmenin yegane metodu yalnızca akli metottur. Akli metot doğru bir şekilde kullanıldığı zaman, yani vakayı hissetme olgusunun duyu organları aracılığıyla beyne ulaştırılması ve vakanın ön bilgiler vasıtasıyla yorumlanması sonucunda beyin bu vaka hakkındaki yargısını ortaya koyar. İşte akletme ve düşünme dediğimiz şey budur. Evet kardeşlerim, akletmenin vakasını ortaya koyduktan sonra şimdi sorulacak soru şudur: düşünmeye elverişli olan veya olmayan alanlar nelerdir? Bu konu çok önemli bir konudur. Zira düşünmenin nerelerde elverişli, nerelerde elverişsiz olduğu meselesi düşünürler de dahil olmak üzere pek çok insanı yanılgı ve karmaşaya etti. Aklın tanımını bilmek veya başka bir ifadeyle kesin ve şüphesiz bir şekilde aklın anlamını bilmek, düşünmenin ancak vaka ortamında gerçekleşebileceğini ve somut vakanın dışındaki ortamlarda gerçekleşmeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Zira düşünme eylemi adeta vakanın hissinin duyu organları vasıtasıyla beyne iletilmesinden ibarettir. Eğer ortada somut bir vaka yoksa akıl yürütülemez. Aynı şekilde vakayı hissedecek bir hissin yokluğunda ne düşünmenin varlığından ne de düşünme imkanından söz edemeyiz. Ancak durum böyle olmasına rağmen maalesef birçok düşünür vakayı göz ardı ederek araştırmalarını sürdürdüler. Bu yüzden de karmaşa içerisinde dolaşıp durdular. Bu açıdan Yunan filozofları araştırmalarını maddenin dışındaki unsurlara yöneltmişlerdir. Müslüman ilim adamlarının bazısının durumu da maalesef pek farklı değildir. Onlar da Allah'ın sıfatları, cennet, cehennem ve meleklerin nitelikleri gibi birçok konuyu araştırırken hiçbir şekilde hissedemedikleri ortamlara yönelmişlerdir. Bunun da ötesinde pek çok meseleyi düşünürken vakanın dışında kalmak veya hissedilebilir olmayan şeyler üzerinde akıl yürütmek insanlarda genel bir alışkanlık haline geldi. Bu alanlarda düşünmeye çalışmak insanlara zevk vermeye başladı. O halde asıl çözülmesi gereken sorun düşünmenin nerelerde elverişli, nerelerde elverişsiz olduğu konusudur. İşte bundan dolayı kardeşlerim, bütün bu söylenenler ve birçok kesin ve şüphesiz bilgiler ışığında diyebiliriz ki, aklın tanımı ve akli metodun düşünme için temel olarak ele alınması, vaka ve hissedilebilir olmayan hiçbir şey hakkında akıl yürütülemeyeceğini açıkça göstermektedir. Vaka ve hissedilebilir olanın dışındaki şeylere ilişkin yapılan düşünme eylemi akli bir eylem değildir. Mesela aklı ilk akıl, ikinci akıl, üçüncü akıl şeklinde taksim etmek safsata ve hayal ürününden öteye geçmez. Çünkü bunlar hissedilebilen veya hissedilmesi mümkün olan vakalar falan değildir. Hayal gücünün teorik varsayımlardan çıkardığı sonuçlardır. Bu nedenle burada düşünme eyleminden bahsedilemez. Çünkü hayal ile düşünce farklı şeylerdir. Beynin yaptığı her iş, her eylem düşünme değildir. Dolayısıyla düşünme eyleminden de söz etmek buralarda mümkün değildir. Bu açıdan Yunan felsefesi kardeşlerim bütünüyle düşünme ve düşünme eyleminin ürünü değildir. İçerisinde düşünme ürünü olan şeyler vardır. Bunlar olsa da maalesef durum budur. Zira akli eyleme değil sadece bir takım varsayımlara ve faraziyelere dayanmaktadır. Aynı şekilde bir kısım kelamcıların Allah'ın kudret sıfatı vardır ve bu kudret sıfatı hem ezeli hem de hadis, yani sonradan olma özelliğine sahiptir şeklinde ifade edilen görüşler, Allah'ın sıfatlarını akli delillerle kanıtlama çabaları ve buna benzer nice örnekler. Akli delillerle incelendiğinde bunların düşünceyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı görülür. Çünkü bu düşünceler akli eylemden doğan düşünceler değildir. Kaldı ki bu düşünceler insanın duyularının algılayabileceği türden şeyler de değildir. Akli eylem, yani akıl yürütme, ancak insan duyularının hissettiği bir gerçek veya vaka üzerinde gerçekleştirilebilir. Ancak burada bir detay vardır. Bir kısım şeyler vardır ki kardeşlerim, bir vakaya, yani gerçekliğe sahip olmalarına rağmen insan duyuları onları doğrudan hissedip beyne taşıyamaz. Bu durumda insan duyusu bu tür şeylerin eserini, izini veya etkisini hissedip beyne taşır. Bu tür şeylerde akıl ancak bu şekilde yürütülebilir. Buna rağmen bunlara ilişkin yürütülen düşünme eylemi onların özüne ve künhüne değil varlığına yöneliktir. Zira duyu organları vasıtasıyla beyne iletilen bu şeylerin eseri, izi veya etkileridir. Bir şeyin eseri, izi veya etkisi ise onun sadece varlığının bir göstergesidir. Onun özünü ve künhünü ifade etmez. Mesela kar ya da kum üzerindeki insan ve hayvan ayak izleri oradan insanların veya hayvanların geçtiği hükmünü vermemize neden olur. Bu hüküm varlığa ilişkin bir hükümdür. Varlığın özüne ve künhüne değil. Çünkü bir şeyin eseri, izi veya etkisi onun varlığının bir parçasıdır. Ve bir şeyin eseri hisle algılanabiliyorsa onun varlığı da algılanabiliyor demektir. Yine kardeşlerim, hiçbir şekilde hissedilemeyen gaybi hususlar vardır. Eğer bu gaybi hususlar varlığı kesin delillerle ispatlanmış, kesin bir kaynaktan nakledilip aktarılmışsa, burada düşüncenin varlığından söz edilebilir. Bu tip düşünceyle meşgul olan beyin, düşünme eylemini yerine getirmiş demektir. Zira soyut ve gaybi şeyle ilgili aktarımda bulunan kişi ve onun sözleri his ve kesin düşünce yoluyla tespit edilmiştir. Üstelik kaynağın varlığının yanı sıra kaynağın doğruluğu da kesin düşünceyle tespit edilmiş olur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de ve mütevatir sünnette belirtilen şeylerin tümü kesin bir şekilde düşünmenin ve akletmenin konusudur. Aktarımda bulunulan gaybi ve soyut şeyler şayet zanni bir şekilde elde edilmişse, bu durumda bu bulguya kesin olmayan bir bulgu gözüyle bakarız. Ancak her iki durumda da hem düşünce hem de düşünme eyleminden söz edebiliriz. Bu bağlamda Müslümanların delil olarak göstermeye elverişli olan ahad hadislerde düşünce kapsamına girmekte olup, bunlar akıl yürütmeye, tefekküre elverişli alanlardır. Ancak varlığı veya doğruluğu ortaya konmamış olan soyut ve gaybi şeyler ise düşünce değildirler. Bu tip soyut şeylerle meşgul olan beyin düşünme işlevini yerine getirmiş olmaz. Bu gibi şeyler varsayım ve kuruntudan öteye geçemez. Evet kardeşlerim, akletme ve düşünme noktasında işte Kur'an'ın ve dolayısıyla İslam'ın metodu budur. Kur'an ayetlerine göz atacak olursak, deliller ileri sürülürken veya hükümler açıklanırken akli metodu bulmak mümkündür. Mesela Rabbimiz فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ İnsan neden yaratıldığına bir baksın buyuruyor. Yine اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Onlar develerin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı buyuruyor. Yine sizin Allah'tan başka yalvarıp yakardığınız bütün o düzmece varlıklar, hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapacak olsa onu bile geri alamazlar. İsteyen de istenen de ne kadar aciz buyuruyor. Bunlar gibi insanı akletmeye ve düşünmeye davet eden tüm ayetler, vakaların hissedilip beyne nakledilmesi ve insanlarda var olan ön bilgiler ile ilişki kurulmasına yapılan bir davettir. Kitabın tüm ayetleri somut vakalar ve gerçekler için somut hükümler ortaya koymaktadırlar. Ayetlerin öngördüğü hükümleri veya bu hükümlerin dayandığı gerçekleri anlamak ise ancak akli metot ile olur. İşte Rabbimizin bizleri davet ettiği düşünme budur. Bizleri yeniden idrak eden ve üreten insanlar haline dönüştürecek olan düşünme budur. Bizleri hiçbir gerçekliği olmayan, bir kısım insanların hayal ve kuruntularından ibaret olan, safsatalardan kurtaracak olan düşünme budur. Bizleri hayvanlar seviyesinden insanlar seviyesine çıkartacak olan düşünme budur. İşte bizler yeniden doğru düşünme metoduna sahip olursak, o zaman bizim yerimize düşünen ve bizlere bir yaşam modeli sunan insanların tasallutundan kurtulur, Rabbimizin bizlere sunduğu yaşam modeline yeniden kavuşabiliriz. İşte o vakit hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan'a sahip olmak bizler için bir anlam ifade eder. Rabbim bizlere o günleri yakınlaştırsın. İslam ümmetini yeniden düşünen ve üreten şahit bir ümmet vasfına kavuştursun. Amin. Allahümme amin. Kardeşlerim, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Akıl ve düşünme konusunda tabii ki daha söylenecek ve açıklığa kavuşturulacak birçok şey var. Ancak süremizin de sonuna gelmiş olduk. Haftaya yeni bir mefhum ve yeni bir kavram üzerinde buluşmak ümidiyle şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.